Ayrım 9. Kayıt dışı tarihimiz. Yavuz Bahadıroğlu. Sayfa 93. 5. bölüm. Padişahların peygamber sevgisi ve hac. Sultan II. Murat'ın vasiyeti. Sultan II. Murat mecalsiz bir şekilde yatıyordu. Gözler ellerinin bir işaretine, kulaklar dilinden dökülecek bir tek söze kilitlenmişti. Yerinden hafifçe doğruldu ve vezirine seslendi. Oku İshak, vasiyetimizi oku. İshak Paşa vasiyeti yüksek sesle okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Tevekkülüm Halık'ımadır. Her nefis, her ölüm, herkes ölümü tatacaktır. Sizleri dünya hayatı mağrur etmesin, sizler gururlanmayın. Saruhan vilayetinde bulunan malımın 1/3'ünü, 3500 altını Mekke fukarasına, 3500 altını Medine fukarasına olmak üzere dağıtınız. 500'ü Mekke ahalisinden Kabe ve Hatim arasında toplanarak 70.000 kere La ilahe illallah kelime-i tevhidini zikredip defalarca Kur'an okuyup sevabını vasiyet sahibine ita edenlere harcansın. 2500'ü Mescid-i Aksa'da Sadre Kubbesi'nde 70.000 kere La ilahe illallah kelime-i tevhidini zikredenlere ve defalarca Kur'an okuyanları harcansın. Halbuki o tarihte ne Hicaz, Mekke, Medine, ne de Kudüs, Mescid-i Aksa, Osmanlı toprakları içerisinde değildir. Demek oluyor ki, Sultan, salt peygamber aşkına bu vasiyeti yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet'e, Konstantiniyye'yi, ya alırım ya da yolunda ölürüm dedirten güç de peygamberi Alişan sevgisiydi. Yürek ritmini peygamberinin yürek ritmiyle buluşturmuş, başka bir deyişle yüreğini peygamber yüreğinden geçirmişti. Sultan II. Bayezid ve sünnet ahlakı. Bizans devrinin en büyük meydanlarından biri Forum Tauri'dir. Tarı Meydanı. Bu meydanda Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid, günümüzde de kendi adıyla anılan muhteşem bir cami yaptırdı. Mimar Yakup Şah tarafından 1500 yılında başlanarak 1505 yılında tamamlanan caminin açılışına devrin tüm önderleri katıldı. Gerisini Evliya Çelebi'nin meşhur seyahatnamesinden takip edelim. Bu caminin temeline başlandığında mimarbaşı, "Padişahım, mihrabı nice koyalım?" diye sordu. Sultan Beyazıt-ı Veli, "Ayağım üzere bas," dedi. Mimar, sultanın ayağı üzerine basınca Kabe-i Şerif'i gördü. Hemen Bayezid Han'ın ayağına yüz sürüp ilk olarak caminin mihrabını yaptı. Yapı tamamlandıktan sonra İlk cuma namazında Sultan Bayezid, her kim ikindi ve akşam namazlarının sünnetini ömründe terk etmemiş ise o imamlık etsin dediğinde, cemaatte bu vasfı taşıyan bir adam çıkmayınca, Sultan Bayezid, elhamdülillah seferde ve hazarda uzun müddet ömrümüzde biz sünnetleri terk etmedik diyerek namazı kendisi kıldırdı. Başka bir olay. Sultan II. Bayezid'in Baba Yusuf adıyla meşhur bir gönül dostu vardı. Hacca gitmeye karar verdi. II. Bayezid helallaşma ve uğurlama amacıyla kadim dostunun kulübesine gitti. Ona bir miktar altın teslim etti. "Bu para," dedi, "helal kazancımdır. Bu altınları Ravza-i Tahira'nın kandilleri için ayırdım. Allah Resulü'nün huzuruna varınca, ey Allah'ın Resulü, günahkar ümmetin Beyazıt'ın selamı var. Bu altınları türbenin kandillerine yağ alınması için gönderdi. Lütfen kabul buyurunuz, de. Kendisi devlet mülahazasıyla hacca gidemiyor ama Kâbesini ve Ravzasını yüreğinde gezdiriyordu. Sultan Abdülaziz'in peygamber sevgisi. Bir gün hasta yatağında yattığı sırada Medine'den bir dilekçe gelir. Devlet erkanı önce dilekçeyi arz etmekte tereddüt gösterseler de, padişahın Medine'ye karşı özel hassasiyetini bildiklerinden dilekçeyi huzura getirirler. Yaveri dilekçeyi okuyup cevabını isteyecektir. Ama padişah onun Medine'den geldiğini öğrenince okumasına mani olur. Muhabbeti öylesine derindir ki yanındakilere "Beni ayağa kaldırınız. Mukaddes beldeden gelen dilekçeyi yatarak dinleyemem," der. Dilekçeyi titreyen ayaklarına rağmen el pençe divan durarak dinler ve hemen gereğinin yapılmasını emreder. Sultan Abdülaziz çok dindar olarak tanınmamakla birlikte Mekke ve Medine'ye karşı özel muhabbeti vardı. Medine'den gelen hiçbir mektuba abdestsiz dokunmayacak kadar bu konuda hassastı. "Bunlarda Hazreti Peygamber'in toprağının kokusu var," derdi. Önce koklar, sonra öpüp alnına koyar, ondan sonra mektubu açardı. Sultan II. Abdülhamid'in hac hasreti. Sultan II. Abdülhamid dönemi Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinden biridir. Her anlamda yoğun sıkıntılar vardır. Buna rağmen mübarek beldeleri korumak ve hacıların güvenle gidip gelmelerini sağlamak amacıyla meşhur Hicaz demir yolunu yaptırmıştır. Bu konuda padişah o kadar hassastır ki İstanbul'dan Medine'ye uzanan demir yolu harem hudutlarına yaklaşınca rayların döşenmesinde sadece Müslüman işçilerin çalışmasını emretmiştir. 31 Ağustos 1908 tarihinde Medine'ye ulaşan hattın son 30 kilometrelik kısmına ise yine padişahın emriyle keçe döşenmiştir. Amaç Aziz Peygamber'i rahatsız etmemekti. Lokomotif şehre yaklaştığında hızını keser, yavaşça perona yanaşır, yolcular parmak uçlarına basarak trenden inerler, gürültüsüzce dağılırlardı. Mekke ve Medine belli aralıklarla gül suyu ile yıkanırdı. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid, memleketin muhtelif yerlerini gösteren fotoğraflarından albümler hazırlamıştır. Yıldız albümleri olarak anılan fotoğraf albümlerinin arasında Hicaz'a ait albümler daha bir özenle yapılmıştır. Ciltleri daha görkemli ve gösterişlidir. Bu albümler Abdülhamid'in mübarek topraklara duyduğu hasreti dile getirmektedir. Osmanlı'da Nakibul Eşraflık Kurumu. Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin Peygamberimizin soyundan gelen Ehl-i Beyt'e saygıları sonsuzdu. Peygamber nesebinden gelen Seyyid Hazreti Hüseyin ve şeriflerin Hazreti Hasan tek tek kaydını çıkarmış, listesini tutmuştu. Her türlü ihtiyaçlarını görmek ve şecerelerini soy kütüklerine işleyip muhafaza etmek için özel olarak Nakibül Eşraflık müessesesi ihdas etmiş ve başına da Ali Beyt'e mensup bir Nakibül Eşraf atamıştır. Osmanlı Devleti'ni yönetenlerin Peygamberimizin soyundan gelen Ehl-i Beyt'e saygıları sonsuzdu. Peygamber nesline bağlı olduğunu belgeleyenlere birer beraat verip kendilerini her çeşit vergiden muaf tutmuştur. Bütün bu hürmet ve imtiyazlarla topraklarımızda dağınık halde bulunan seyit ve şeriflerin huzur ve sükun içinde hayat sürmelerini amaçlamıştır. Bayram tebriklerinde padişah yalnızca Nakibul Eşraf'ın ve alimlerin tebrikini ayakta kabul etmiştir. Savaşlarda ise padişahla birlikte Nakibul Eşraf da sefere katılır ve Hazreti Peygamber'in sancağı dibinde yürürlerdi. Sancak-ı Şerif'in İstanbul'dan sefere çıkışından tekrar dönüşüne kadar Nakibul Eşraf ile birlikte bütün seyyid ve şerifler tekbir ve salavat getirirlerdi. Eskiden mühürlere bir vecize ve beyit yazdırmak adetti. Bezmi Alem Valide Sultan, Nuri Muhammedi muhabbetiyle mührüne aşağıdaki şiiri yazdırmıştır. Muhabbetten Muhammed, Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetinden ne hasıl? Zuhurundan bezmi alem oldu vasıl. İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye giden Surre alayı, şehre yakın bir yerde konaklardı. Bu konaklama esnasında Efendimiz'i rahatsız etmemek için atların ve katırların nallarına keçe sarılır, insanlar gürültü etmeden büyük bir saygıyla peygamber şehrine girerlerdi. Ayrıca Medine'yi korumak ve savunmakla görevli Osmanlı paşaları da aynı şeyi yapardı. Padişahlar neden hac etmezdi? Genç Osman, Sultan II. Osman, serkeşleşen Yeniçeri Ocağı'na bir alternatif düşünüyordu. Bunun için Anadolu'ya geçecek, Anadolu, Şam ve Halep taraflarından yeni bir ordu toplayıp İstanbul'a dönecekti. Yeniçerilerin bu planı anlamaması için bir bahane lazımdı. Hac'a gideceğini açıkladı. Padişahla birlikte koruma amaçlı olarak 500 Yeniçeri ve sipahi, ayrıca sadrazam, defterdar, nişancı, rikap ümerası, gedikliler, 40 müteferrika ve 40 divan katibi ve bunların personeli de hac kafilesinde yer alacaktı. Şeyhülislam Esat Efendi aynı zamanda padişahın kayınpederiydi. Ancak hukuki meseleleri akrabalık ilişkilerine dayandıramazdı. Gidemezsin deyiverdi. Gerekçelere bakalım. 1. İletişim ve ulaşım imkanlarının son derece sınırlı olduğu bu savaşlar ve isyanlar çağında padişahların uzun süreli olarak başkentten ayrılmaları, hac yolculuğu 3 ay kadar sürebiliyordu, devletin varlığını tehlikeye düşürebilirdi. 2. Padişahların uzak bir yere gitmesi, kuşkusuz herhangi birinin gitmesiyle aynı olamazdı. Uzun yol boyunca uğrayabilecekleri saldırıları püskürtmek için büyük bir orduyla hareket etmeleri gerekirdi. Ayrıca da hanımlarını, hizmetkarlarını, aşçılarını, muhafızlarını, vezirlerini ve danışmanlarını beraberlerinde götürmek zorundaydılar. Geçtikleri her beldenin önderleri, devlet geleneğinin bir icabı olarak padişahı merasimle karşılayıp merasimle uğurlayacaklardı. Bütün bunlar için büyük masraflara katlanmak lazımdı. Gerçi devlet zengindi. Ancak padişah da olsalar, kişisel ibadetlerinin faturasını devlete yükleyemezlerdi. Bu öncelikle hukuka, sonra da millete haksızlık olurdu. Kendi keselerinden karşılamaları ise mümkün değildi. Çünkü hiçbir padişahın büyük bir orduyu İstanbul'dan Hicaz'a götürüp getirecek parası yoktu. 3. Bunları dikkate alan Osmanlı üleması, ki aralarında Molla Gürani, Akşemseddin, Molla Zeyrek, Molla Fenari, Ebi Suud Efendi, Zembilli Ali Cemali Efendi, Molla İbni Kemal, Esat Efendi gibi din ve hukuk bilgisi tartışılamaz alimler de var, padişahların hacca gitmesine izin vermedi. Biliyorsunuz, Osmanlı padişahları tüm icraatlarını Şeyhülislam'ın fetvasına dayandırmak zorundaydılar. Bu hükümden biraz olsun ayrılan, mesela Yavuz padişah, bir gün Hristiyanların zorla Müslüman yapılmasını emredince, Şeyhülislam Zembilli Ali Cemali Efendi buna şiddetle karşı çıkmış böyle bir yetkisi olmadığını, ısrar etmesi halinde ise tahttan indirilmesi için fetva vereceğini söylemişti. Yavuz ancak bu ciddi tehdit karşısında verdiği karardan dönmüş, iş tatlıya bağlanmıştı. Padişahlar karşılarında Şeyhülislam'ı buluyor, şiddetli tepki görüyorlardı. O kadar ki Kanuni Süleyman her icraatını Şeyhülislam'ın fetvasına uygun yaptığını göstermek için fetva dolu sandığın mezarına konmasını istemiş, İslam inancında buna yer olmadığını söyleyerek merak içinde sandığı açtıran Şeyhülislam kendi fetvalarını görünce başını ellerinin arasına alıp şöyle mırıldanmıştı. Sen kendini kurtardın Süleyman. Ya biz kendimizi nasıl kurtaracağız? Böyle bir dünyada dinin hükmüne aykırı icraat yapmanın imkansızlığı ortadadır. Demek oluyor ki, padişahların hacca gitmemesi, 600 yıl Osmanlı'yı İslam çizgisinde tutmak için kılı kırk yaran İslam alimlerinin fetvasıyla gerçekleşmiştir. 9. ayrımın sonu, sayfa 101.